6. ayırım, sayfa 47. Jean-Louis arabaya binerken başını arabanın tavanına sertçe çarptı. Kahrolası, rahatça binelim diye şunları biraz daha yüksek yapsalar olmaz mı yani? İyi misin tatlım? Evet, iyiyim. Henry kapıyı yavaşça kapayıp öteki tarafa dolandı. Kızın yanına oturdu. Şehir yaşamına fazla alışmaktan, dedi. Orada hiç arabaya binmiyorsun, öyle değil mi? Öyle. Tavanı 30 santimetre indirmelerine az kaldı. Gelecek yıl yüzü koyun yatarak yol alırız artık. Ya da bir toptan fırlatılırız, dedi Henry. Maycomb'dan Mobile'a 3 dakikada uçarız. Eski yaylı bir Buick bana yeter de artar. Hatırlıyor musun onları? Yerden en az 1,5 metre yüksekte otururduk. Jem'in arabadan düşüşünü anımsıyor musun, dedi Henry. Kız güldü. Haftalarca başına kalkmıştım. Jem Finch arabadan düşmeden Barker girdabına kadar bile gidemeyen ıslak saçının tekidir. Loş geçmişte Atticus'un eski, üstü açılan kocaman bir otomobili vardı. Bir keresinde Jem, Henry ve Jean-Louis'yi yüzmeye götürürken araba yoldaki iri, diğerlerinden daha kötü bir tümseyin üzerinden geçmiş ve yola Jem'siz devam etmişti. Atticus arabayı Barker girdabına kadar sakin sakin sürdü. Çünkü Jem, Louis'nin babasına Jem'in artık arabalar aralarında olmadığını söylemeye hiç niyeti yoktu. Parmağını tutup geriye bükerek Henry'nin de konuşmasına engel oldu. Dere kıyısına varınca Atticus coşkulu bir "Herkes dışarı!" ile arkasını döndü ve tebessüm yüzünde donuverdi. "Jem nerede?" "Jean-Louis az sonra burada olur," dedi. Jem zoraki koşusu yüzünden ter ve kirpas içinde oflayıp puflayarak göründüğünde yanlarından koşarak geçti, giysileriyle dereye daldı. Saniyeler sonra suyun yüzeyinde ölümcül bir surat belirdi. "Scott, sen hele buraya bir gel bakayım. Hodri meydan, Hank." Meydan okumasına karşılık verdiler. Jean-Louis bir ara Jem'in onu ciddi ciddi boğacağını sandıysa da sonunda ağabeyi onu bıraktı. Atticus oradaydı. "Girdaba kereste rendeleme fabrikası kurdular," dedi Henry. "Artık üzülmüyor." Arabayı A-Light kafeteryasının önüne yanaştırdı, kornaya bastı. "Bizi iki kişilik buzlu soda lütfen," dedi. İşareti alıp yanlarından beliren delikanlıya. Maycomb'da insan ya içerdi ya da içmezdi. İçtiğinde garajın arkasına geçer, yarım litreliği başına diktiği gibi mideye indirirdi. İçmeyen kişi ise karanlığa sığınıp Elite kafeteryasından buzlu soda isterdi. Bir erkeğin evinde akşam yemeğinden önce veya sonra tek başına ya da bir komşusuyla birkaç kadeh yuvarladığı duyulmamıştı. Böyle keyif için içmek sosyal içicilik sayılıyordu. Sosyal içiciler pek de birinci sınıf bulunmadığından Maycomb'da da kendini birincinin dışında başka bir sınıfta gören tek bir kişi bulunmadığından kasabada sosyal içicilik diye bir şey yoktu. "Benimki hafif olsun tatlım," dedi Jean-Louis. "Rengi dönsün yeter." "İçkiyi hala kaldıramıyor musun?" dedi Henry. Koltuğun altına uzandı, kahverengi bir Seagram's 7 şişesi çıkardı. "Sert olanları," diye yanıtladı kız. Henry onun kağıt bardağındaki sodayı renklendirdi, kendine erkek boyu bir içki doldurup parmağıyla karıştırdı. Şişeyi dizlerinin arasına yerleştirip kapağını kapadı, yeniden sürücü koltuğunun altına soktu ve arabayı çalıştırdı. "Haydi gidiyoruz," dedi. Lastikler asfaltta vızıldıyor, Jean-Louis'nin uykusunu getiriyordu. Henry Clinton'ın en sevdiği yönlerinden biri, canı susmak istediğinde kızın susmasına izin vermesiydi. Jean-Louis onu oyalamak, eğlendirmek zorunda değildi. Böyle suskunlaştığında Henry onu taciz etmeye asla yeltenmezdi. Asquith tarzı liberal bir yaklaşımı vardı ve bu sabrını kızın da takdir ettiğinin farkındaydı. Jean-Louis onun bu erdemi babasından öğrendiğinden habersizdi. "Gevşek davran evlat," demişti. Atticus kızıyla ilgili ender yorumlarından birinde, "Onu zorlama, bırak istediği hızda ilerlesin, sen onun hızına ayak uydur. Eğer onu iteklersen ilçenin bütün katırlarını mumla ararsın." Henry Clinton'ın hukuk fakültesindeki sınıfı zeki, mizahtan yoksun, içi geçmiş gençlerden oluşuyordu. Rekabet korkunçtu ama Henry çetin işlere alışıktı. Her ne kadar ayak uydurmayı becermiş ve durumu idare etmiş olsa da pratik değeri olan pek az şey öğrenebilmişti. Atticus Finch, üniversitenin Henry'e tek bir faydası dokundu. Alabama'nın müstakbel politikacıları, demagogları ve devlet adamlarıyla arkadaş olmasını sağladı derken haklıydı. Avukatlığın ne olduğuna dair ilk sezgileri edinmeye, Ancak avukatlık yapma zamanının gelince başarabiliyordun. Alabama ve genel hukuk davası açmak gibi uygulamalar mesela doğası gereği öyle soyuttu ki Henry o dersten ancak kitabı ezberleyerek geçmişti. Dersi veren ufak tefek, tatsız adam okulda bu dersi vermeye yeltenecek cesareti olan tek profesördü. Dersin eksik hatalı anlaşılmasının yaratacağı vahim sonuçları ortaya sermekten de çekinmemişti. Bay Clinton demişti, özellikle muğlak bir sınavı irdelemeye cüret eden Henry'e, isterseniz kıyamet gününe kadar yazıp durabilirsiniz, beni ırgalamaz ama benim yanıtlarımla örtüşmeyen yanıtlar yanlış demektir, yanlış bayım. İşbirliklerinin ilk günlerinde Atticus'un şu sözleriyle Henry'nin kafasını karıştırmasına hiç şaşmamalı. Layiha hazırlamak, söylemek istediklerini kağıda geçirmekten biraz daha fazlasıdır. Atticus sabırla fazla zorlamadan Henry'e meslekte bildiği her şeyi öğretti. Ama Henry bazen merak ediyordu. Hukuku avucunun içine almayı ancak Atticus'un yaşına geldiğinde mi başaracaktı? Tom, baca temizleyicisinin oğlu. Şu eski kefalet davası mıydı bu? Hayır, sahipsiz define davalarının ilkiydi. Mülkiyet gerçek sahibi dışında bütün taraflar için geçersizdir. Oğlan bir broş bulmuştu. Henry eğilip Jean-Louis'e baktı. Kız uyukluyordu. Bu kızın gerçek sahibi oydu. Bundan hiç kuşkusu yoktu. Henry'e taş fırlattığı günlerden beri, barutla oynarken oğlanın kafasını uçurmasına ramak kaldığı günden beri. Arkadan gelip sırtına zıplayıp kolunu büktüğü, yarım gayet sıkı bir el ense çektiği ve oğlanı buzağı kemendi diye bağırttığı günden beri. Bir yaz hastalanıp ateşlendiği ve Henry'nin Jean ve Dil'in adını sayıkladığından beri. Dil nerelerdeydi acaba? Jean-Louis bilirdi. İrtibatı kesmemişti. Tatlım, Dil nerelerde? Jean-Louis gözlerini açtı. Son duyduğumda İtalya'daydı, kıpırdandı. Charles Baker Harris, yani Dil, yüreğinin dostu. Esnedi, arabanın burnunun otoyoldaki beyaz çizgiyi yutuşunu seyretti. Neredeyiz? 16 kilometremiz daha var. İnsan şehri şimdiden hissedebiliyor, dedi Jean-Louis. Yarı timsah olmalısın, dedi Henry. Ben hissedemiyorum çünkü. İki parmaklı Tom hala buralarda mı? İki parmaklı Tom nehir neredeyse orada yaşardı. Bir dahiydi. Malcolm'un altına tüneller kazar, geceleri milletin tavuğunu yerdi. Bir keresinde Demopolis'ten Tensas'a ulaşmıştı. Malcolm kadar yaşlıydı. Bu gece onu görebiliriz. Dil nereden geldi aklına diye sordu kız. Bilmem, yalnızca anımsadım işte. Ondan hiçbir zaman hoşlanmadın değil mi? Henry gülümsedi. Onu kıskanıyordum. Bütün yaz seni ve Jim'i tek eline alırdı. Bense okul kapandığı gün eve dönmek zorundaydım. Bizim kasabada oynayacak kimsem yoktu. Jean-Louis sessizdi. Zaman durdu, yer değiştirdi ve tembelce geriye doğru akmaya başladı. Bu olduğunda bu akışın sonu her nasılsa her seferinde yaza varırdı. Hank annesinin yanındaydı ve ortalarda yoktu. Jem kız kardeşinin arkadaşlarıyla yetinmek zorundaydı. Günler uzundu, Jem 11 yaşındaydı. Dolayısıyla şöyle bir düzen oluştu. Evin en serin köşesinde uyku verandasındaydılar. Mayıs başından Eylül sonuna kadar her gece orada uyudular. Gün boğumundan beri yatağında bir şeyler okuyan Jem, elindeki futbol dergisini Jean-Louis'nin suratına bastırdı, bir fotoğraf gösterip sordu. ''Bu kim Scott?'' ''John McBrown, haydi bir hikaye uyduralım.'' Jem sayfayı hışırdattı. ''Bu kim peki?'' ''Sen, tamam, Dil'i çağıralım.'' Dil'i çağırmaya gerek yoktu. Bayan Rachel'in bahçesindeki lahanalar titredi, arka çit inledi. Dil artık yanlarındaydı. Dil enteresan bir çocuktu. Mississippi Meridian'dendi. Uyanık biriydi, yol yordan biliyordu. Yazlarını Maycomb'da Fischler'in yan komşusu olan büyük teyzesinde geçirirdi. Kısa boylu, tıknaz, pamuk saçlı, kimselere benzemeyen biriydi. Bir meleğin yüzüne, bir gelinciğin sevimliliğine sahipti. Jean-Louis'den bir yaş büyüktü ama kız ondan bir kafa boyu uzundu. Selam, dedi Dil. Haydi bugün tarzancılık oynayalım. Tarzan ben olacağım. Sen tarzan olamazsın, dedi Jem. Ben Jane'im, dedi kız. Yine maymun olmayacağım, dedi Dil. Hep maymun olmak zorunda mıyım? Öyleyse Jane mi olmak istiyorsun, diye sordu Jem. Gerindi, pantolonunu çekti. Tom Swift oynayalım, dedi. Ben Tom'um. Ben de Ned'im, dediler. Dil ile Scott bir ağızdan, hayır değilsin, dedi kız Dil'e. Dil'in suratı kızardı. Scott, ikinci kahramanı hep sen kapıyorsun. Ben hiç ikinci kahraman olamıyorum. Kız yumruklarını sıktı. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun peki diye sordu kibarca. Sen Bay Diamond olabilirsin dedi Jem. O her daim komiktir ve sonunda herkesi kurtarır. Bilirsin, habire kutsamışım diyerek her şeye sövüp sayar. Kutsamışım sigorta poliçemini dedi Dil, başparmaklarını olmayan pantolon askılarına geçirirken. Öf aman tamam. Hangisini oynuyoruz diye sordu Jem. Okyanus havalimanını mı, uçan makinayı mı? Onlardan bıktım dedi kız. Haydi biz bir tane uyduralım. Tamam, Scott sen Newton'sın. Dil sen de Bay Diamond. Şimdi Tom bir gün laboratuvarında tuğla duvarın arkasına görebilen bir makina üzerinde çalışmaktadır. İçeri bir adam girer, şöyle der. Bay Swift, ben Tom olduğum için evet bayım derim. Tuğla duvarın arkasını hiçbir şey göremez dedi Dil. Bu alet görüyor. Her neyse adam içeri giriyor ve Bay Swift diyor. Jem dedi kız, böyle bir adam olacaksa birine daha ihtiyacımız olacak. Gidip Bennett'ı çağırayım mı? Hayır, bu adamın rolü uzun değil. Ben söylerim olur biter. Scott, hikayeyi senin başlatman gerekiyor. Bu adamın rolü genç mucide, değerli bir profesörün 30 yıldır Belçika Kongosu'nda kayıp olduğunu ve şimdi birinin onu bulup çıkarması için en uygun zaman olduğunu bildirmekti. Doğal olarak Tom Swift ile arkadaşlarından yardım istemeye gelmişti. Tom hemen bu serüven olasılığının üstüne atladı. Üçü birlikte onun uçan makinesine bindiler. Makine uzun zaman önce tesbih ağacının en kalın dallarının arasına çiviledikleri geniş tahtalardan oluşuyordu. Burası feci sıcak dedi Dil. Huh, huh, huh. Ne dedin Jem? Burası güneşe yakın olduğundan acayip sıcak diyorum. Kutsamışım şu uzun iç donumu. Böyle diyemezsin Dil. Yükseğe çıktıkça hava soğur. Ben ısınır sanıyordum. Eh ısınmaz işte. Ne kadar yüksek o kadar soğuk. Nedeni de havanın incelmesi. Scott şimdi sen Tom nereye gidiyoruz diye soruyorsun. Belçika'ya gittiğimizi sanıyordum dedi Dil. Nereye gittiğimizi sormanız lazım. Çünkü adam gerçeği size değil bana söyledi. Ben de henüz size açıklamadım. Anladınız mı? Anladılar. Jem görevi açıklayınca Dil sordu. Madem bu kadar uzun zamandır kayıp hala yaşadığını nereden biliyorlar? Adam dedi ki altın sahilinden bir sinyal almışlar Profesör Wiggins. Madem ondan yeni bir haber gelmiş neden kayıp olduğunu düşünüyorlar dedi kız. Kafa avcılarından oluşan yitik bir kabilenin elindeymiş diye sürdürdü Jem sözünü onu duymazdan gelerek. Ned, röntgen ışınlı tüfek sende mi? Şimdi evet diyorsun. Evet Tom dedi Scott. Bay Diamond, uçan makineye yeterli erzak depoladınız mı? Bay Diamond. Dil silkinip hazır ola geçtim. Oklavam yanımda olduktan sonra gerisini boş ver. Tom, evet efendim. Huh huh huh. Captain'ın dış mahallelerine başarılı bir iniş yaptılar. Scott Jem'e tam 10 dakikadır onu hiç konuşturmadığını, böyle giderse oynamayacağını söyledi. Pekala Scott, sen şöyle diyorsun. Tom, kaybedecek vakit yok. Haydi, doğru ormana. Kız söyledi. Sıra olup arka bahçeye geçtiler. Yeşillikleri yarıyor. Arada bir başıboş bir fili vurmak ya da bir yamyam kabilesiyle savaşmak için duruyorlardı. Yolu Jem gösteriyordu, bazen bağırıyordu. Geri çekilin. Bunun üzerine ılık kumun üzerine karın üstü uzanıyorlardı. Bir keresinde Bay Diamond'ı Victoria şelalesine düşmekten kurtardılar. Bu arada kız onlara yakın bir noktada durup surat astı. Çünkü yaptığı tek şey Jem'e bağlı olan ipi tutmaktı. Az sonra Jem haykırdı. Geldik sayılır ha gayret. Garaja yani kafa avcılarının yaşadığı köye doğru atıldılar. Jem dizlerinin üzerine çöktü. Yılan dansı yapan bir üfürükçü gibi davranmaya başladı. Ne yapıyorsun diye sordu Scott. Şşt adak için kurban adıyorum. Hastalanmış gibisin dedi Dil. Adak nedir? Kafa avcılarını uzak tutmak için adak adanır. Bakın işte oradalar. Jem alçak sesle mırıldandı. Buja buja buja gibi bir şeyler söyledi. Aynı anda garajdaki vahşiler harekete geçti. Dil gözlerini mide bulandırıcı bir biçimde yuvarladı. Vücudu kaskatı kesildi ve yere yuvarlandı. Bay Diamond'ı hakladılar diye haykırdı Jem. Bir lamba direği kadar sertleşmiş olan Dil'i açığa güneşe taşıdılar. Topladıkları ceviz yapraklarını Dil'in başından ayaklarına kadar bir sıra halinde dizdiler. Ne dersin Tom, makine çalışacak mı diye sordu kız. Mümkün, henüz bilemem Bay Diamond. Bay Diamond, uyan. Jem oğlanın kafasına vurdu. Dil incir yapraklarını döke saça doğruldu. "Aa, kes şunu Jem Finch," dedi. Kollarıyla bacaklarını gerip eski pozisyonunu alırken, "Burada daha fazla yatmak istemiyorum." Sıcak bastı. Jem onun başının üstünde bir papaya yaraşır, gizemli el hareketleri yaptı. "Ned, bak, kendine geliyor," dedi. Dilin göz kapakları kımıldadı, gözleri açıldı, ayağa kalktı, bahçede mırıl mırıl söylenerek dört dönmeye başladı. "Neredeyim ben?" "Yanımızdasın Dil," dedi kız azıcık telaşla. 6. ayırımın sonu. Sayfa 54.